Galataport İstanbul Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Bora Hoşver. Bugün yine sevgili İrem Yücel Kaymak bizimle beraber. Merhaba İrem, nasılsın?
Teşekkürler Bora, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok sağ ol. Bugün Galataport İstanbul'un alışveriş ve moda kültüründen bahsedeceğiz ve bu iki kavram yan yana gelince Türkiye'de ilk akla gelen markalardan Vakko. Vakko'nun CEO'su Sayın Jacqueline Güner bugün bizimle. Merhaba Jacqueline Hanım, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Bizler deyiz, çok sağ olun. Ben önce bir kısaca sizi bir tanıtayım. Aslında çoğu kişi tanıyordur ama öyle bir girizgah yapalım, adettendir. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra iş hayatınıza Arçelik'te başladınız. 97 yılında YKM bünyesine katıldınız ve burada pek çok yeniliği hayata geçirdiniz. 2014'ten beri ise Vakko'nun CEO'su olarak çalışıyorsunuz, hepimizin malumu. Türkiye'nin en başarılı ilk 50 kadın CEO'sundan biri olarak gösterilen bir iş insanı ve yöneticisi olarak kariyerinizi bize birkaç cümleyle açıklar mısınız? Çok zor bir şey istiyorum belki, birkaç cümleyle kariyerinizi açıklamak ama bir dener misiniz? Dinleyelim sizden.
Çok teşekkür ederim güzel anlatımınız için. Esasında kariyerime bahsettiğiniz gibi bir mühendis olarak başladım. Yüksek lisansımı da yaptım. Okulda bir akademik bir kariyer planlarken kendimi iş hayatının içinde buldum. Arçelik'te ilk başlangıcımız. Arada bahsetmediğiniz bir çimento sektörü dönemi de oldu hayatımda. Yaklaşık 7 yıl Türkiye pazarına yeni girmiş dünyanın en önemli yatırımcılarından birinin Türkiye'de 5 çimento fabrikasını almasıyla yeniden yapılandırma çalışmasının içinde buldum kendimi. Bunu neden söylüyorum? Esasında farklı sektörlerde bulunmuş bir yönetici olarak perakende sektörüne geldim. Ve perakende sektöründe sizin de bahsettiğiniz gibi önce YKM, daha sonra Zilan Grup, daha sonra da Vakko ile devam eden bir hikayemiz var. Hep buralarda perakendeciliğin gelişimine katkı sağlamak, yeniliklere imza atmak, buradaki kurumları yeniden yapılandırmak ve kurumsallaştırmak, karlılıklarını arttırmak, sürdürülebilir bir büyüme performansını yakalamak ve global marka yaratılması ile ilgili pek çok stratejik projeler yürüttüm. Hep tutkuyla, azimle ve tabii ki bir o kadar bilgiyle kararlar aldım, projeler yaptım. Benim iş hayatımda benimsediğim en önemli özelliklerin başında cesaret, tutku, iyimserlik, iyi iletişim kurmak. Bunlar benim çok çok önem verdiğim konular. Ve tutku ve pozitif düşünceyle, hayal etmeyle ben hayata geçirilemeyecek hiçbir iş olmadığına inanıyorum. Çok özetle böyle hikayem ama iş dışında da işte evliyim, bir oğlum var ve en önemlisi farklı kültürlerin buluşma noktası olan Antakya'da doğdum. O yüzden büyük masaların olduğu sosyal ortamların içerisinde büyüdüm. Çok özetle hikayem böyle.
Ay Jacqueline Hanım, içimizi açtınız valla. Bir de bizi dinleyen endüstri mühendisi adayları ya da endüstri mühendisleri varsa tam bir örnek olacak hikaye. Yani çimento fabrikasından Vakko CEO'suna giden bir hikaye. Tam bir endüstri mühendisliği hikayesi. Müthiş bir başlangıç oldu.
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Jacqueline Hanım, tekrar merhabalar. Tabii evet. Böyle sizinle birçok kez sohbet etme ayrıcalığına da sahip olduğum için ama bir kez daha bu hikayeyi dinlemek çok hoşuma gitti. Süremiz keşke bugün kısıtlı olmasaydı. Buradan da daha eminim ki çok güzel hikaye çıkardı. Ama ben kariyerinizin son bölümüne odaklanarak sorularıma devam edeceğim. Ve konuyu birazcık aslında Vakko özeline çekeceğim. Şimdi Vakko çok uzun geçmişi olan, moda ve lüks sektörünü aslında liderlik eden çok kıymetli, çok değerli bir marka gerçekten. Türkiye'de de birçok ilke imza atmış, köklü bir geçmişe sahip. Bunun yanı sıra pandemi döneminde de bence bu dönemi hakikaten güzel değerlendiren bir marka. Benim en azından sektörel olarak gözlemlediğim kadarıyla. Bu dönemde işte Vakko 7/24 gibi yeni projeler mesela yaratmaya devam ettiniz. Siz kişisel olarak da zaten böyle yeni trendleri çok takip eden ve bunları cesaretle uygulamaya aslında hedefleyen birisisiniz. Böyle benim yine kendi gözlem ve tecrübem doğrultusunda. Ama biraz bunu açarak hani özellikle bu dijitalleşme ile ilgili olan projelerinize de değinerek siz kendinizi aktarırsanız çok mutlu edersiniz bize.
Teşekkür ederim. Şimdi esasında hep biz böyle pandemiden bahsederken yani pandemi, pandemi sonrası projeler konuşurken ben hep şöyle başlıyorum konuşmama. Diyorum ki esasında biz belki pandemide yaşadıklarımızı öngörmedik ama dünyadaki perakende sektörünü veya lüks sektörü etkileyen mega trendlere baktığımızda biz böyle bir dalgayla karşılaşmayı bekliyorduk. Yani bahsettiğim esasında COVID'le ilgili değil ama değişim dönüşüm süreciyle ilgili böyle sonuçlanacak bir dalga bekleniyordu bütün dünyada ve hep işte iklim değişikliği konuşuluyordu, kentleşme konuşuluyordu. Bunun yanı sıra pek çok mega trendten bahsediyordu. Biz grup olarak bütün bu dijitalleşmenin de yani kentleşmenin, teknolojinin, iklim değişikliğinin yaratacağı trendlere baktığımızda vakfı olarak kendimizi böyle bir dönüşüme hazırlıyorduk. Ancak biz hani gelecek 5 yıl projeksiyonu yaparken bir anda esasında öyle bir döneme ben kendi mühendislik tabirimle ışınlandık adeta. Yani biz değişerek dönüşerek bir döneme gitmedik, ışınlandık. Işınlandığımız dönemde neler var? Yani bizim lüks sektörün odak alanları neydi ve biz vakfı olarak bunlarla ilgili nasıl pozisyonlandık derseniz, şimdi bizim zaten odak alanımızda teknoloji vardı. Yani biliyorsunuz teknolojide hep konuştuğumuz nesnelerin interneti, e-ticaret, mobil ticaret, sanal ve arttırılmış gerçeklik, işte şimdi hepimizin duyduğu metaverse, blok zinciri, yapay zeka, bütün bu kavramlar esasında bizim odağımızda olan, haberdar olmaya çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız kavramlarken bir anda kendimizi böyle bir dünyanın içinde bulduk. Yani teknoloji birinci odak alanıydı.
Doğru, evet, haklısınız. Teknoloji odak alanıydı.
Yani teknoloji bizim odak alanımızdı ve biz bu alan için bir takım çalışmalar yapıyorduk. Bunun yanı sıra tabii ki pandemiyle beraber gelen işte modanın yeni formu, rahatlık, evden çalışma, sadeleşme, bunlar çok önemli bir odak alanı bizim için. Kişiselleştirme, bu da çok çok önemli bir kavramdı. İşbirlikleri, bu dönemde marka işbirlikleri çok öne çıkacak, biz bunu bekliyorduk. Pandemiyle beraber yerelleşme çok önemli oldu. İnsanlar lokal pazarlara çok odaklanacak, bunu biliyorduk. Dijitalleşmede de işte dijital şovlar, dijital moda, bu kavramlar üzerinde çalışıyorduk. Zaten dünyada bütün lüks markalar çok uzun zamandır bu sürdürülebilirlik konusunu kendi stratejilerinin ortasına koymuşlardı. Bütün bunlara ilaveten yeni müşteriler ortaya çıktı ki hani bunlara Harry's dediklerimiz, high earners but not rich yet dediğimiz bir kitle de pandemiyle birlikte hayatımızda önemli bir yere sahip oldu. Bir de tabii yeni dijital kanallar ortaya çıktı. Lüksün biraz sonra ondan bahsedeceğim. Şimdi bu 9 odak alanı Vapco'nun pek çok projesini yönlendirdi ve biz pandemi boyunca bu amaca yönelik olarak pek çok işe imza attık. Dijital şovlar yaptık, yeni koleksiyonlar yarattık. Daha yani hem ev hem ofis birlikte bu çalışmayı yürütecek kişiler için daha casual giyimin ön planda olduğu loungewear dediğimiz bir takım koleksiyonlar yarattık. Müşterilerimizle, Vapco dostlarıyla çok yakın ilişki kuracak. İşte sizin de biraz önce bahsettiğiniz Vapco 7/24. Yani bizim mağazamızda kusursuz Vapco servisi olarak adlandırdığımız servisi dijital ortama taşıdık. Ve o servisi WhatsApp üzerinden müşterilerimize bu servisi verirken ürünleri evlerine gönderdik. Tabii ki Vapco'ya her zaman kapılar açılır. Hijyen çok önemli olduğu için. Sanki biz hiç durmamışız, hiç kapanmamışız gibi bu dönem içerisinde Vapco projelerini devam ettirdik ve müşterilerimize o servisleri sunduk. Tabii bu arada home koleksiyonumuzu çok geliştirdik. Sizin de çok iyi bildiğiniz bir patisserie business'ımız vardı. İnşallah Galata Port'ta iki markamızla yer alacağız. Hem Vapco L'Atelier bünyesinde bistro konsepti, kafe bistro konseptiyle yer alıyoruz. Hem de Vaccorama'nın devamı ve konseptinin bir parçası olarak Vaccorama Kafe geliyor. Bütün bunlar esasında pandemi döneminde hiç durmadan çalıştığımız, güzel üretimler yaptığımız bir dönem oldu. Benim şöyle bir inancım var, hep söylerim arkadaşlarıma. Uçaklar türbülanstan yükselerek ve hız arttırarak çıkarlar. Biz de bu dönemi hızlanarak ve yükselerek bu dönemden geçtik ve bunun karşılığında çok güzel projeler oldu. Vapco dostları bunlarla çok mutlu oldu. Biz de çok mutluyuz elde ettiğimiz sonuçlardan.
Aslında evet, yani pandemiyle başlayan böyle birdenbire de ivme kazanan bir dönüşüm var. Işınlama şeklinde dile getirdiniz bunu. Şimdi sonrası için de şu anda aslında en çok konuşulan şey biraz hani iklim krizinin de etkisi ve işte sürdürülebilirlik projeleri. Bu alanlarda yeni yaklaşımlarla moda sektöründe nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşanacak ve Vakko grubu bunun neresinde yer alacak Şakir Hanım?
Esasında bu iklim değişikliği ve kentleşme konusu pandemiden önce de hepimizin, evet, yani daha doğrusu mega trendleri iyi takip eden markaların odaklandığı bir konuydu. Biz sürdürülebilirlik konusu ve daha yavaş moda diyelim, yani fast fashion zaten lüksün daha o pozitif bir kavram diğer taraf. Biz bu kavramlara zaten çok odaklanmıştık pandemi öncesinde. O yüzden pandemiyle birlikte tabii bütün lüks markalar bu konuya birazcık daha fazla, daha hızlı bir şekilde daldılar ve bu dünyaya daha fazla üretim yapmaya başladılar. Eskiden lüks, yani daha geçmiş dönemlere bakıldığında daha fazla tüketim, daha yüksek fiyatlar, biraz daha elitizm gibi görülürken pandemiyle beraber birazcık daha bunlar değişmeye başladı ve lüks esasında biraz müşterilerin gözünde yeni bir duygusal varoluş sebebi yaratmaya gayret etti. Ve artık lüks markalar, yani tarihi miraslarına, sadece tarihi miraslarına güvenerek değil, yani buna da tabii ki tutunarak daha çevreci, daha üzerin, yani topluma pozitif etki sağlayan, işte hayvan haklarını koruyan, tüketimin daha dikkatli yapılması konusunda insanları teşvik eden. Şimdi eskiden insanların şöyle felsefesi vardı. Yani bir tane çok kaliteli ürün alıp X TL ödeyeceğimi 5 tane alırım ve X bölü 5 harcarım. Ama şimdi artık o yavaş yavaş o kavram bir kenara itiliyor. Diyor ki ben kaliteli bir ürün alayım, onu daha çok kullanayım, bu daha çevreci. Gençler de buna çok çok önem veriyor. Ve ben bunu daha sonra birileriyle paylaşayım. Esasında pandemi birazcık bir paylaşım kültürü de getirdi. Lüks markalar bu konuya çok destek verdiler. Tabii kişiselleştirme konusu çok öne çıkmaya başladı. Daha kişiselleştirilmiş ürünler, arkasında hikayesi olan, o hikayenin içine onu kullanan müşterisini de çeken konseptler ortaya çıkmaya başladı. Mesela bizim Vakforama tarafında kampanyalarımıza baktığınızda hayvan hakları ile ilgili, pandemiden önce hayvan hakları ile ilgili bir kampanyamız vardı. İşte satın alma, adopt et, yani sahiplen kampanyası. Daha sonra doğaya sahip çıkmakla ilgili, tek bir doğanın olduğu, doğaya yolculuk, bu tip kavramlar varken daha sonra uzayla ilgili bir kampanya şimdi gündemde. Burada hep esasında tek bir dünya olduğuna dikkat çekmeye çalıştık biz ve bu lüks markalar esasında bu gerçeği o kadar çok paylaşmaya ve konuşmaya başladılar ki daha genç nesiller, biraz önce size bahsettiğim Henry's grubu, onlar da lüks müşterisi olmaya başladılar. Nasıl lüks müşterisi olmaya başladılar? Bir kısmı indirim dönemlerinde lüks ürününü alarak kendilerini bu dünyayla bağlantılı hale getirmeye başladılar. Lüks markalar bazı işbirlikleriyle daha erişilebilir fiyatlarla bu genç kitlelere ulaşmaya başladılar. Böylelikle esasında lüksün değerleri, yani lüksün vazgeçilmez, lüks segmentin vazgeçilmez değerleri bir nevi pandemi sonrası değerler olarak önümüze çıktığı için bu dönem lüks markalar için önemli bir dönem oldu. Ve ben hep şeyi söyledim, lüks büyümeye devam edecek. Pandemiden sonra da çok hızlı bir büyüme göreceğiz ve biz bütün projeksiyonlarımızı da zaten bu doğrultuda yaptığımız için şu anda böyle bir büyümeyle karşı karşıyayız.
Jacqueline Hanım, çok steril bir şekilde tariflediniz. Biz de pek çok görüşmemizde ve konuşmamızda bu kavram geçiyor. Lüks belki de gerçekten hak ettiği tanımı buldu. Lüksün değerleri pandemi değerleriyle örtüşüyor diyorsunuz ya, daha da anlamlı hale geldi. Bu çok güzel bir tanım oldu gerçekten. Çünkü biz de İrem'le görüş, başka podcastlerde veya kendi çizimizdeki toplantılarda bazen her şerde bir hayır vardır denir ya. Bu pandemi de, evet, belki de unuttuğumuz ve hak edilen değerleri tekrar hatırlamamızda faydalı oldu. Bunu not ettim. Bu çok güzel bir betimlemeydi.
Aslında pandemi öncesinden başlayan hani lüksün tanımının evrilmesi yani söz konusuydu. Şimdi ise öne çıkan sizin bahsettiğiniz değerleri ve hani tek bir dünya diyorsunuz ya, bu mesajların altının çizilmesiyle beraber aslında lüks çok daha büyük bir alanı, çok daha büyük bir dünyayı kapsıyor haline gelmeye başladı. Dünyadaki büyük moda evleri hani moda takvimini de yeniden değerlendiriyor Jacqueline Hanım. Yani birçok markada mesela sezonsuz koleksiyonlar üretilmesini görüyoruz. Vakko'nun yeni mağazacılık konsepti, mesela Vakko 365, Vakko Kadın Erkek, Eşarp Monogram, Vakko Couture, V2K Designers'ın tasarımları, yanı sıra Vakko Roma koleksiyonlarından da mesela ürünler bu şekilde yer alıyor. Yeni konseptten, yani bu kavramdan biraz bahsedebilir misiniz? Hangi ihtiyaç ya da nedenlerin sonucu ortaya çıktı? Birbirine ilintili aslında.
Evet, evet.
Sorular ve hikaye ama oraya doğru gidiyoruz şu an.
Yani bahsettiğiniz gibi esasında moda evleri inanılmaz hızlı bir takvim içindeydi. İşte 4 mevsim yetmiyor, 8 mevsimmiş gibi. Yani 8 koleksiyon yapalım. İşte bir şovdan bir şova gidiliyor. Bir türlü yetişilemeyen bir takvim vardı esasında lüks segmentte, modada. Hatta lüks markalar şundan da çok şikayet ediyorlardı. İnanın biz mesela yaz sezonunu Aralık ayında açıyoruz. Hatta Kasım'ın 15'inde yaz sezonuyla ilgili ürünler geliyor. Ve dünyada bir takım şovlar olurken esasında lüksü taklit eden ya da o moda evlerinin koleksiyonlarını taklit edenler hızla o sezona ürün yetiştiriyor. Ve bir takliti de çok besleyen bir dünya oluşuyordu. Ve zanaatin veya bir şey yaratmanın kıymeti sanki tam olarak da anlaşılamıyordu. Birden bu pandemiyle birlikte herkes bir dakika dedi. Biz bunu niye hani daha yavaş yapmıyoruz? Niye bunu hazmetmiyoruz? Biraz daha hazmedelim. Daha yavaş yapalım. Daha sezonsuz parçalar, yani küçük dokunuşlarla sezonları ayrıştıralım. Böyle bir takvime odaklanıldı ve biz de o yüzden pandemi döneminde loungewear koleksiyonunu yarattık. Loungewear koleksiyonumuz daha evden çalışmaya, daha zamansız parçalara, sabah başlayıp akşam devam edecek bir eventiniz varsa onunla birleşecek bir şekilde hazırlanmış bir koleksiyon oldu. Yani bütün moda evleri gibi biz de bu dönemde bunları yaptık. Bu arada tabii şunlar da oldu. Yani Zoom hayatımıza girdi ve pek çok şovlarımızı dijital ortamda yapmaya başladık. E-ticaret hayatımızda önem kazandı. Yapay zeka tabii ki hayatımızın çok önemli bir parçası. Esasında ben hep şeyi anlatıyorum. Dijitalleşme sadece o dünyadan alışveriş etmek veya o dünya ile ilgili farkındalıklı olmak değil. İş yapış şeklimizi de o dünyada organize etmek. Yani bir mühendislik tabiriyle daha az kaynakla daha çok sonuç üretmek. Biz bu dönemde bunları yaptık ve bunları yaparken de gerçekten Vakko adına çok önemli kazanımlarımız oldu. İşte yeni koleksiyonlar, Vakko 365, Vakko Mare bu dönemde yazın herkes kendi evinde, kendi yazlığında, teknesinde onun için özel koleksiyonlarımız, üretimlerimiz oldu. Hatta biz atölye ve kafelerimizden direkt evlere servis, hatta teknelere servis yapan bir yazlık yerlerde bir konseptle geliştirdik. Yani biz bu dönemi zaten iklim değişikliği ve şehirleşmenin yaratacağı dalga pandemiyle birleşip hızlanmış oldu esasında. Biz de hazırlıklarımızı hızlandırmış olduk. Vakko App yenilendi bu dönem içerisinde ve inşallah Galata Port'ta göreceğimiz Vakko ama biraz daha bu yeni kavramlarla açılacak bir mağaza olacak. Her yeni mağazamızda bu kavramları daha içselleştirilmiş konseptlerle müşterilerimize servis veriyor olacağız.
Yani lüksü biraz kavramsal olarak değerlendirdik ama aynı zamanda moda ve lüksün arkasında da ince işçilik, işte zanaatkarlık, biraz daha özel kumaş dokumaları gibi kavramlar da önem kazanıyor. Yani sadece kavramsal olarak ilerlemiyor lüks tanımı ama bir yandan da lüksün daha nişleşmesi mi söz konusu? Bu dönem ve sonrasında müşterilerin alım alışkanlıkları buna göre bu doğrultuda nasıl değişecek? Burada Vakko'nun attığı adımlar nasıl olacak? Bir sonraki sorum aslında bununla yönelik.
Şimdi Vakko, yani hem lüks hem Vakko tarafında baktığımızda biraz önce sohbetimizin başında da anlattığım gibi hani lüks birazcık daha varoluşunu yeniden tanımlıyor, o duygusal bağ müşterileriyle kuruyor dedik. Bu upcycling ve recycling konuları da bu dönem içerisinde gerçekten çok fazla gündeme geldi. Artık elimizde daha önce ürettiklerimizi nasıl yok etmeden daha değerli hale getirebiliriz? Upcycling'le biraz yaptığımız bu. Recycling'le zaten hani son dönemde herkes recycling üzerinde çalışıyordu ama lüks markaların buralara girişi birazcık daha pandemiyle daha da hızlanmış oldu. Ve işte tabii ki lüksün odağında her zaman kaliteli kumaş, çok daha organik, daha üstünde çalışılmış ve dünya kaynaklarını daha az tüketen ürünlerle üretim yapmak hep vardı. Biz de işbirliği yaptığımız tedarikçilerimiz, koleksiyonlarımızı üretirken aldığımız kumaşlarımızda hep bu kavramlara önem veren tedarikçilerle işbirlikleri yaptık. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada tabii ki. Ve hep bunlara baktık. Yani biz bir ürün alırken bu kavrama ne kadar önem veriliyor, ne kadar bu kavramı içselleştirmiş markalar var. Biz de bu doğrultuda koleksiyonlarımızı yapılandırdık, şekillendirdik. Teknik ürünler var bu dönem içerisinde yaptığımız. Daha uzun süre kullanılabilecek ve daha az kaynak gerektiren ürünler. Bunlar oldu hayatımızda.
Tabii her yerden, biraz önce şey tabii, dedin, hani Zoom'dan koleksiyonlarımızı, şovlarını gerçekleştirdik. Biz şimdi burada 5 kişi bile bir kahve, bir çay, bir yüz yüze toplantının keyfi yok. Yani bence evet. Yok. Zoom'daki evet. Bu şovlardan aradığınızı buldunuz mu ya da devam edecek misiniz pandemi koşulları bittiğinde dahi? Çünkü hani daha az kaynak, daha yüksek sonuç dediniz ya, belki masraflarda büyük bir kısıntıya yol açabilir bu tip Zoom şovları. Bunu devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Şimdi esasında ben yani Zoom şovları, biraz önce bahsettiğim dijitalleşme, bütün bunların gerçek hayatta bir arada olmanın verdiği hazla bu teknolojileri kullanmanın sağlayacağı faydayı yani birlikte optimize etmek gerektiğine inanıyorum. Hep bana sorarlardı, işte mühendisler perakende sektöründe ne yapar? İşte bence bu optimizasyonu yapar. Yani tabii ki bu Zoom'lar bizim yaptığımız yenilikleri Vakko dostlarına anlatmak için, çok hızlı bir şekilde anlatmak için çok faydalı. Ama günün sonunda gene Vakko dostları Vakko'ya gelmeye devam edecekler. Gene o muhteşem kahvelerini en iyi servisi alırken içecekler. Vakko çikolatasını, yeni Vakko çikolatasını tadarak koleksiyonlarını deneyecekler, ürünleri deneyecekler. Sadece zamanı daha verimli bir şekilde kullanmak, yeniliklerden daha hızlı haberdar olabilmek. Ve tabii ki süreç içerisinde bu gözlüklerle, avatarlarla belki ürünü daha kolaylıkla denemek. Yani teknoloji hayatımızda birazcık zamanı daha verimli bir şekilde kullanmak için var olacak. Yani bizim bütün tasarımlarımızda biz asla o Vakko dokunuşundan ödün vermeyeceğiz. Her zaman o sıcaklık, o dokunuş, o mağaza içinde duyduğunuz koku, bence bu ya paha biçilmez bir şey. Bu her zaman hayatımızda olacak. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Ancak teknolojiyi gerçekten zamanı iyi kullanmak, doğanın kaynaklarını daha az tüketmek için kullanıyor olacağız.
Evet, aslında dediğiniz gibi hem bir optimizasyon hem de hani teknolojinin ve mağaza deneyiminin birleşimi sonucu müşterinin total yaşadığı o deneyiminde bir maksimizasyon da var bence. Bu teknoloji bize böyle bir fayda da sağlıyor diye düşünüyorum. Diyerek evet. Son soruma geçmek istiyorum Jacqueline Hanım. Ve orada da aslında Galata Port İstanbul'a getirmek istiyorum sözü. Şimdi Vakko Roma gibi çok genç, yenilikçi, dediğiniz gibi bu mega trendleri takip eden bir marka olarak Galata Port İstanbul'un sahasının en eski binası olan Paket Postanesi'nde yer alacaksınız. Burada hani hem binanın hakikaten çok güzel bir mimari dokusu var. Siz de hani mimariyi de mağaza tasarımlarınızda hep ön plana çıkarmayı seven bir markasınız aynı zamanda. Sizce Vakko Roma'nın burada olmasının hem Galata Port İstanbul'un genel ziyaretçi deneyimi hem de şehrin yeni buluşma noktası olan Karaköy'e nasıl bir etkisi olacak? Aslında Vakko Roma, Vakko Roma Cafe ve Vakko Atelier'in Paket Postanesi ve Galata Port İstanbul buluşmasının sonucunu sormak istiyorum son sorum olarak.
Ben bu buluşmadan muhteşem bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Çünkü Vakko Roma esasında bizim yaptığımız çalışmalara göre sadece Türkiye'nin değil, hani belki Avrupa'nın en eski farklı hayat tarzlarını bir arada barındıran, yani daha lifestyle konseptlerinden bir tanesi. Ve Galata Port projesi lokasyonu itibariyle gerçekten hani sadece alışveriş değil, kültür, sanat, gastronomi, eğlence, bütün bunların bir kesişim noktası, bir buluşma noktası. Yani bu projeyle böyle bir buluşma noktası yaratılmış durumda. Lokasyon muazzam, yani o tarihi doku, bir mahalle hissi olması beni en çok etkileyen konulardan bir tanesi o. Sanki eski bir mahallenin içinde, İstanbul'un eski zamanlarında yeni dokunuşla geziyorsunuz hissi veriyor. Vakforum'a bütün bunları anlamış, kavramış bir şekilde bir konsept yaratıyor. Dolayısıyla ben çok çevreye değer katacak bir buluşma, birleşme olacağına inanıyorum. Biz son dönemde bütün lüks markalar kültür, sanat ve alışverişin, teknolojinin birleştiği konseptler yaratmaya çalışıyoruz ve bu açıdan bu lokasyonla birlikte bu buluşmanın en güzelini Galata Port'ta yaratmış olacağız. Ben hem mağazalarımızla hem de oradaki restoranımız ve kafemizle çok güzel o dokuya uygun bir deneyim yaşatacağımıza inanıyorum.
Bizim de bu konudaki inancımız sonsuz ve bir an önce sabırsızlıkla aslında bu aileye katılmanızı bekliyoruz. Çok güzel bir birliktelik olacağına canı gönülden inanıyoruz Aykın Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem çok samimi hem de çok doyurucu bir söyleşi oldu hakikaten. Çok çok teşekkür ederiz vaktiniz için. Bora, senin güzel dinamik kısmın için sözü sana bırakayım.
Estağfurullah. Jacqueline Hanım, yani not almaktan defterim bitti. Yani müthiş bir sohbet oldu. Şimdi birkaç dakikanızı daha alacağız. Biraz oyuncaklı bir bölüme geçeceğiz. Bir dakika içerisinde size 5 tane minik soru yönelteceğim. Sizden de hemen hızlıca küçük küçük cevaplar bekleyeceğiz. Tamam mı? Hazırsanız başlayalım.
Hazırım, hazırım.
Peki. 3 kelimeyle Jacqueline Güner'i tariflemeniz gerekirse.
Meraklı, tutkulu, bilgiye çok önem veren.
Peki, tasarım deyince aklınıza gelen ilk ülke veya şehir?
Artık İstanbul. Yani tasarım deyince aklıma ilk İstanbul geliyor. Gerçekten bu kadar tarihi bir doku ve bu kadar insana ilham veren bir şehir yok bence dünyada.
Müthiş, ağzınızdan bağlandım.
Süpersiniz.
Peki, peki, karantina döneminde edindiğiniz yeni bir hobi?
Tarıma çok önem veriyorum. O dönemde bir kapalı olduğumuz dönemde bir kendi çiftliğimizde uzun bir zaman geçirdim ve orada doğanın challenge'ı çok yaşadım. Yani bazı şeylerin iklim değişikliğinin yarattığı etkileri orada biraz daha yakından gözlemleme imkanım oldu. Tarıma çok önem veriyorum ve çok destekliyorum.
Sokak modası mı, hot couture mü?
Yani ikisinin arası diyelim. Çünkü bu bir savrulma. Pandemide sokak modası çok gerçekten ön planda oldu ama diğer taraftan yani bence hot couture diyelim. Benim için peki, öyle.
Peki o zaman son. Galata Port İstanbul deyince aklınıza gelen ilk kavram, ilk kelime?
Yarattığı sıcaklık hissi. Yani eski İstanbul ve dijital dünyanın birleşiminden doğan o doyurucu tat his diyelim. Galata Port deyince o aklıma geliyor. Sanat, alışveriş, gastronomi hepsi bir arada ama hem tarihi doku hem dijital dünyanın getirdiği yenilikler. Çok doyurucu bir şey esasında.
Jacqueline Hanım, size itimat geçiyoruz. Bir dakikaya geçtik ama ağzınızdan bal damlıyordu. O yüzden durdurmadık ama sizi bırakmıyoruz. Sizi bırakmıyoruz hazır yakalamışken. Kapatmadan önce özellikle belki de biraz önceki o tarım başlığı altında yeni öğrendiğiniz, size ilginç gelen, hani bunu söylemesem olmaz dediğiniz bir kırıntı, bir bilgi tanesi var mı bizimle paylaşmak istediğimiz ve dinleyicilerimizle?
Yani organik üretim ve organik üretimin ne kadar değerli olduğu, uğruna ne kadar efor gerektiği benim bu dönem içerisinde keşfettiğim şey. Onca fırtınaya rağmen, onca rüzgara rağmen düşünün ağaçlar, bitkiler, tarım besleniyoruz oradan gelenler. Dolayısıyla çok doğanın yıkıcı etkiler yaratması için zorlamamalıyız bazı şeyleri. Yani çok fazla betonlaşma, çok fazla enerji tüketimi bunların hepsi o yıkıcı etkileri büyütüyor, bize öğretiyor. Yani çok rüzgarda mesela bu fırtınalı zamanlarda bir ağacın hareketini izleyin ne kadar büyük bir direnç gösteriyor esasında. Onu görüyorsunuz. Bunları izlediğimde ne kadar kıymetli olduğunu, sahip olduğumuz organik şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Ve bu çocuklarımıza bunları deneyimleme fırsatı yaratabilmek için de çok dikkatli olmalıyız. Bunu gözlemledim pandemi döneminde, yaşadım birebir de.
Harika bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Bugün Vakko'nun CEO'su Sayın Jacqueline Güner'le birlikteydik, İrem'le beraber. Çimento fabrikasından başlayan tutkulu bir kariyerden, Metaverse'den, teknoloji odaklılıktan, rahatlık, sadeleşme, kişiselleştirme, yerelleşme konularından bahsettik. Uçaklar türbülanstan nasıl hızlanarak ve yükselerek çıkarsa markaların da pandemiden bu şekilde çıkması gerektiği üzerine konuştuk. Pandeminin bir anlamda faydalarını sıraladık. Paylaşım kültürünü destekliyor. Lüksün değerleriyle pandemi sonrası değerlerin birbiriyle örtüştüğünden, ince işçilikten, zanaatçılığın tekrardan değerlendiğinden bahsettik. Hatta Vakko'nun dokunuşundan, kokusundan, çikolatasından bahsettik. Sonda da organik üretime kadar geldik. Daha nasıl özetlenir bilemem. O yüzden her ikinize de çok teşekkürler. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa İrem ya da Jacqueline Hanım, onu da alalım ve kapatalım.
Ben tekrar teşekkür ediyorum Jacqueline Hanım. Çok gerçekten keyifli bir sohbet oldu. En kısa zamanda Paket Postanesi'nde, Galata Port İstanbul'da, Vakko Roma ve buradaki diğer iki markanızla beraber görüşmek dileğiyle diyorum.
Ben de çok teşekkür etmek istiyorum ve şununla kapamak istiyorum. Gerçekten çok kolay insanların yüreğinde taht kurmak bir marka olarak çok kolay olmuyor. O yüzden yani buna değer vermek, bu değeri anlamak, bunu anlatma fırsatı sağlamak çok önemliydi. Ben size bize bunu anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Harika. Peki, kültür, sanat ve modanın buluşmasının en güzel örneklerinden birini Galata Port'ta deneyimleyeceğiz, yaşayacağız dediğiniz aynı zamanda Jacqueline Hanım. Bunu da not etmişim, söylemeden geçemedim. Galata Port İstanbul Podcast serisine devam edeceğiz dostlar. Yepyeni konuklarla farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Galata Port İstanbul'u Galata Port İstanbul Instagram sayfamızdan ve podcastlerimizi de Spotify'dan veya Apple account'umuzdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Herkese sevgiler, görüşmek üzere.